Ayrım 53, sayfa 559, bölüm 74, Bristol Cream. Sigurd demeni tercih ederim. İnsan ne yazık ki adını soyadı gibi kolay değiştiremiyor, dedi Harry koltukların arasından öne eğilerek. Soyadını senle bittiği ve yaygın olduğu için değiştirdiğini söylediğinde, Ole S. Hansen'deki S'nin Sigurd olabileceği aklıma gelmemişti açıkçası. Faydası oldu mu bari? Yeni adım buradaki taşların üzerinde her şeyini kaybeden o insandan farklı biri yapabildi mi seni? Sigurd omuz silkti. Sadece elimizden geldiği kadar kaçabiliriz. En azından beni biraz uzaklaştırdı. Bugün birkaç şey araştırdım. Oslo'ya taşınınca hemşirelik eğitimi almışsın. Neden doktorluk değil? Okul notların çok iyiymiş. İnsanlarla muhatap olmak istemediğim için dedi Sigurd alaycı bir gülümsemeyle. Hemşire olursam buna gerek kalmaz diye düşündüm. Bugün bir konuşma terapistiyle görüştüm. Bana seninki gibi bir durumda hangi kasların zarar gördüğünün önemli olduğunu söyledi. Teoride insan kendini eğitirse eksik bir dille bile yeniden mükemmele yakın konuşabilirmiş. Dilinin ucu yokken S'leri söylemek zor oluyor. Beni böyle konuşmam mı ele verdi? Harry camı açtı ve sigarasını yaktı. Öyle sert bir nefes çekti ki kağıdın çıtırtısı duyuldu. Biri buydu. Ama bir müddet bizi yanlış bir yönde ilerletti. Konuşma terapistinin söylediğine göre insanlar erkeklerde peltek konuşmayı homoseksüellik olarak algılamaya yatkınmış. Buna efemine pelteklik deniyormuş. Ve burada kastedilen teknik anlamda bir pelteklik değil, S harflerini farklı şekilde söylemekmiş. Eşcinsel erkekler sadece diledikleri zaman peltek konuşabiliyor ve bunu bir şifre olarak kullanabiliyormuş. İşe yarıyormuş da. Konuşma terapisti Amerika'daki bir üniversitede insanların sadece ses kaydı dinleyerek konuşanların cinsel yönelimlerini anlayıp anlamayacağını görmek için dil bilimsel bir araştırma yapıldığını söyledi. Başarı oranı hayli yüksekmiş ama araştırma bir gerçeği daha ortaya çıkarmış. İnsanların efemine perteklik algısı öylesine güçlüymüş ki heteroseksüelliğe dair diğer tüm işaretlerin önüne geçiyormuş. Bristol Oteli'ndeki resepsiyon görevlisi İskapelleri soran adamın efemine konuştuğunu söylerken bu Yunan yanılgıya kapılmıştı işte. Konuşmanın taklidini yapana kadar sırf perteklik yüzünden öyle zannettiğini fark edemedim. Bundan daha fazlası olmalı. Evet var. Bristol. Sydney, Avustralya'da bir semt. Herhalde bağlantıyı kurmuşsunuzdur artık. Bir saniye dedi Björn. Ben kuramadım. Harry dumanı camdan dışarı üfledi. Kadın adamın anlattıklarını düşündüm. Katil bana yaklaşmak istemişti. Görüş açıma girmiş dibime kadar sokulmuş olmalıydı. Bardaki rafta Bristol Cream şişesini görünce sonunda kafama dank etti. Bu ismi daha önce gördüğümü ve birine söylediğimi hatırladım. Yakınımdaki birine. Sonra da dediğim şeyin yanlış anlaşıldığını fark ettim. İskapeller'in Bristol'de olduğunu söylemiştim. Ama söylediğim kişi bunu Oslo'daki Bristol Oteli sanmıştı. Sana söylemiştim Sigurd. Çığdan sonra hastaneye geldiğimde. Hafızan iyiymiş. Bazı şeylerde. Seni bir kez şüpheli olarak düşününce gerisi çorap söküğü gibi geldi. Norveç'te ketanon bulmak için anestetiklerle çalışan biri olmak gerektiğini söylemen gibi. Bir arkadaşımın insanın genellikle her gün gördüğü şeyleri arzuladığını söylemesi, bu durumda hemşire üniformalı kadın fantezisi olan birisinin olsa olsa bir hastanede çalışması gibi ya da Kadok fabrikasındaki bilgisayarın Nashville adıyla gözükmesi, yani Robert Altman'ın 1975'te çektiği bir filmin adıyla, dedi Sigurd. Hak ettiği değeri görmeyen bir başyapıttır. Bir de fabrikadaki odada kullandığın sandalye vardı. Yönetmen sandalyesi olduğu barizdi. Usta yönetmen Sigurd Altman'a layık bir sandalye. Sigurd tepki vermedi. Yine de seni bütün bunlara iten güdünün ne olduğunu çözemiyordum, diyerek devam etti Harry. Kardan adam bana katilin nefretle harekete geçmiş olabileceğini söyledi. Ve bu nefretin geçmişin gölgesine saklanmış tek bir olayla olduğunu. Belki de o an içime doğdu, bilmiyorum. Dilin aklıma geldi. Peltek konuşman. Bergenli bir arkadaşımdan Sigurd Altman'ı biraz araştırmasını istedim. Nüfus kaydındaki isim değişikliğini bulması ve Tony Like'ın saldırısı vakasında geçen eski isminle bu isim arasındaki bağlantıyı bulması 30 saniye sürdü. Cherokee'nin camından bir sigara fırlatıldı ve arkasında kıvılcımlar bırakarak yere düştü. Böylece geriye sadece zaman meselesi kaldı, dedi Harry. Riggs Hospital'deki nöbet çizelgesine baktık. Cinayetlerin ikisinde hastanede olduğun görünüyordu. Marit Olsen ve Borgnist'in Meir'in öldüğü saatlerde çalışıyordun. İki cinayet de Oslo'da işlenmişti. Ve bu saatlerde hastanedeki kimse seni gördüğünü net olarak hatırlamıyordu. Farklı bölümlerde çalıştığın için kimse seni 2 saat boyunca görmese fark etmeyecekti. Yanılıyorsam düzelt ama bana vaktinin çoğunu yalnız ve kapalı yerlerde geçirdiğini söylemiştin. Doğru mu? Sigurd Altman omuz silkti, olabilir. İşte sonra da buraya geldik, dedi Harry ellerini bir kez çırparak. Bir dakika, dedi Altman. Bu hikayenin tamamı uydurma. Elinizde tek bir kanıt bile yok. Ah, söylemeyi unuttum. Bugün sana gönderdiğin fotoğrafları hatırlıyor musun? Senden bakmanı istediğim, bana yapış yapış olduklarını söylediğin fotoğrafları. Ne olmuş onlara? Üzerlerine parmak izleri bıraktın. İzlerin Like'ın masasında bulduklarımızla eşleşti. Dedektifin sözleri kafasına işlerken Sigurd Altman'ın yüzü yavaşça değişti. Ama bana onları bakayım diye, yoksa sadece tutmam için miydi? Altman taş kesmiş gibi birkaç saniye boyunca Harry'e baktı. Sonra yüzünü ellerine götürdü. Parmaklarının arasından bir ses yükseldi. Gülüyordu. Her detayı bu kadar ince düşünmüşken neden cinayet saatlerinde başka yerde olduğuna dair delil bırakmadın? İhtiyacın varmış gibi gelmedi. Altman elini yüzünden çekti. Zaten öyle olsa bile yine çözerdin, değil mi Harry? Gözlük camlarının arkasındaki gözleri ıslaktı ama yıkılmış gibi bakmıyordu. Daha çok boyun eğmiş gibiydi. Harry bunu daha önce de görmüştü. Yakalanmanın rahatlığı. Sonunda yükten kurtulmanın huzuru. Muhtemelen dedi Harry ama kağıt üstünde tüm bunları çözen kişi ben olmayacağım. Şu arabada duran olacak. Seni o tutuklayacak. Sigurd gözlüğünü çıkardı ve gülmekten yaşaran gözlerini sildi. O zaman size ketanomla ilgili bilgi vermemi istediğinde yalan söylüyordun, öyle mi? Evet. Ama Norveç süt tarihine geçeceksin dediğimde doğruyu söylüyordum. Harry bir yöne işaret etti. Bir yön farlarını yaktı. Önlerindeki Cherokee'den bir adam atladı. Eski bir tanıdığın, dedi Harry. En azından kızını tanıyorsun. Adam bacaklarını hafifçe açıp sallana sallana onlara doğru yürüdü. Pantolonunu kemerinden tutup yukarı çekti. Eski bir polis gibi. Merak ettiğim son bir şey var, dedi Harry. Kardan adam en zayıf anımı kollayıp bana fark edilmeden gizlice yaklaştığını söyledi. Bu nasıl oldu? Sigurd gözlüğü yeniden taktı. Hastaneye kabul edilen tüm hastaların bir aile yakınının adını vermesi zorunlu. Baban senin adını vermiş olmalı. Çünkü kantinde hemşirelerden biri kardan adamı yakalayan adamın, yani Harry Hole'un babasının bizim hastanede yattığından bahsediyordu. Dosyanın olsa olsa senin itibarına sahip bir adama verileceğine kesin gözüyle bakıyordum. O sıralar farklı bölümlerde çalışıyordum ama bölüm şefine babanı yazmakta olduğum bir anestezi tezinde kullanmak istediğimi, test grubum için ideal bir hasta olduğunu söyledim. Baban sayesinde seni tanırsam dosyanın gidişatını da öğrenirim diye düşündüm. Böylece yakın olabilecektin. Vakanın nabzını hissedip üstünlüğünü doğrulayacaktın. Nihayet tanıştığımızda sana soruşturmayla ilgili doğrudan sorular sormamaya dikkat ettim. Sigurd Altman derin bir nefes aldı. Şüphe uyandırmak istemiyordum. Sabırlı olmam, güvenini kazanana kadar beklemem gerekiyordu. Başardın da. Sigurd yavaşça başını salladı. Teşekkür ederim. Güven veren biri olduğumu düşünüyorum. Bu arada ben Kadok fabrikasındaki odama montaj odası diyordum. Orayı bulduğunda deliye döndüm. Orası benim evimdi. O kadar sinirlendim ki babanın solunum cihazını fişten çekmeyi bile düşündüm Harry. Ama yapmadım. Sen de bil istedim. Harry cevap vermedi. Bir şey daha var dedi Sigurd. Turizm Derneği'nin o kullanılmayan kulübesini nasıl buldun? Harry omuz silkti tesadüfen. Bir iş arkadaşımla geceyi geçirecek bir yer bulduk. Kısa zaman önce kullanılmış gibiydi. Ve odun sobasına bir şey yapışmıştı. Et parçaları olduğunu tahmin ettim. Hemen aklıma kar motosikletinin altından çıkan kol geldi. Yanık sosise benziyordu. Bölge polisi daha sonra kulübeye gitti. Et parçalarını sobadan kazıyıp DNA testine gönderdi. Sonucunu bir iki güne alırız. Kulübede Tony'nin kişisel eşyaları da vardı. Çekmecede bulduğum aile fotoğrafı gibi. Tony gençken çekilmişti. Arkanı iyi toplayamamışsın Sigurd. Polis memuru sürücü penceresine gelip durdu. Bir ön camı indirdi. Adam eğildi. Bakışları bir yönü pas geçerek Sigurd Altman'a odaklandı. Selam ole dedi Skye. Senin isimlerini ezberleyemediğim çok sayıda insanı öldürmekten kanun namına tutukluyorum. Ama bu işi adım adım yapacağız. Yanına gelip kapıyı açmadan önce senden iki elinde torpidoyu uzatıp bana göstermeni istiyorum. Sonra seni kelepçeleyeceğim ve birlikte yeni temizlenmiş güzel bir nezarethaneye gideceğiz. Karım şalgam püreli köfte de yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam severdin sen. Ne diyorsun Ole? Ayrım sonu sayfa 564.